Ayrım 23. Mum Hala 1, Aziz Nesin, sayfa 269. Cervantes'in şakayı çok ciddiye almış olduğu ve şövalye kitaplarının üslubunu taklit ve karikatüze etmiş olduğu her türlü şüpheden uzaktır. Bazı saf Cervantesçilerin bize iyi bir üslup örneği diye gösterdikleri "Vaktaki al yanaklı güneş" diye başlayan yer, edebiyattaki barok üslubuna nükteli bir parodiden başka bir şey değildir muhakkak. Bu bayların önceki bölüme bağlandığı için Cervantes'in yeni bölüme ki herhalde fecir saatiydi sözleriyle başlamasını özellikle nükteli bir davranış diye kabul etmelerinden hiç bahsetmeyelim. Böylece şimdi anlaşılıyor. Neden bilmem kaçıncı Louis'nin bir asilzadeye ziyafette İspanyolca biliyor musun diye sorduğu. Herif İspanya'ya elçi olacağı umuduyla İspanyolcayı öğrenince de kralın kendisine öyleyse Don Kişot'u okuyun dediği. Bir fıkra. Çünkü Don Kişot'u anlatmak için alay edilen barok üslubunu ve İspanyolca şövalye kitaplarını bilmek gerekir. Baudelaire'in annesine 27 Ekim 1858, bu alıntı Düşün Yayıncılık'tan çıkan Baudelaire'in Mektupları kitabında 31 Ekim 1858 tarihli olarak geçiyor. Çarşamba tarihli mektubundan. Elime gelince günden güne beceriksizleşiyor, romatizm olduğunu sanmıyorum. Zira hiç ağrımıyor. Amo ergo sum. Seviyorum, öyleyse varım. Baudelaire'in annesine mektubu. 17 Kasım 1858 Çarşamba. Çalışıyorum. İşleri çabuk yürüteyim diye uyumamayı denedim ama olmadı. 12 saat uyuşukluktan başka bir şey geçmedi elime. Söylediklerine göre eskiden kolaylıkla yazabildiğim şeyleri yorulmadan yazamıyormuşum. Baudelaire'in annesine mektubu 28 Aralık 1859 Çarşamba. Eski yıllarıma bakarak kendi kendime pek budalaca geçmeyen işte bir yıl daha diyorum. Ama önümüzdeki yıl yapacaklarımın yanında pek bir şey değil yine de. Ama ya istediğim şeyleri yapamadan sakatlanırsam, ya kafam işlemez olursa? Baudelaire'in annesine mektubu. 29 Mart 1861. İçinde şiirlerin bulunan Revue Contemporaine'den bir nüsha eline geçti mi? Sakın bunu budalaca bir edebiyat gösterişçiliği için soruyorum sanma. Hiçbir şeyimin kaybolmasını istemem de ondan. Bir gün gelecek, belki arkamdan yazılarımı toplamak seni mutlu kılacak. 1 Nisan 1861 tarihli mektubundan. Sence çocukça sayılan iki düşünce yüzünden canıma kıyamadım. Birincisi borçlarımın ödenmesi için, arkamda yeteri kadar not bırakmadığım için kendimin de içinden zor çıkabileceği bu notların bulunduğu yere, Honfleur'e gidemediğim için. İkinci nedene gelince, dramlarımdan bir yenisini tasarlıyorum, romanlarımdan 2 yıldan beri hayal ettiğim ve bütün öfkelerimi içine alan Mon cœur mis à nu, Kalbim Açık, Çırılçıplak adlı kitabımdan vazgeçsem bile, eleştirici eserlerimi yayımlamadan göçüp gitmek benim için zor olacaktı. Ah, bu eserim bir ortaya çıksa. J.J.'nin Confessions'unu, Jean-Jacques Rousseau'nun İtiraflar adlı yapıtı, gölgede bırakır. Görüyorsun ya, hayal ediyorum. Trajedidir bu. Baudelaire annesine şöyle yazıyor. İçinde bulunduğum bu korkunç durum, ikizimizden birinin ötekini yok edeceğini, böylece birbirimizin katili olacağımızı gösteriyor. 1 Temmuz 1861. Kafamda 20 roman, 2 de dram konusu var. Bir de kendime dair uzun bir kitap tasarlıyorum. Mes Confessions. İtiraflarım. Soğuk su duşları için bir abonman aldım. Biraz yorgunluğum var ama yine de kendimi fena hissetmiyorum. Ciddi söylüyorum, ihtiyarlığı sezmeye başladım. Bundan ürküyorum. Zira yapacak çok işim var. 11 Temmuz 1862, annesine, 3. boyut. Aziz Nesin'in insanların 3 değişik boyutta yaşadıklarına dair tezi. 1. boyut, yaşamak için nefes alır, yemek yer, su içeriz. Yani biyolojik anlamda yaşarız. 2. boyut, çocuklarımızda yaşarız. 3. boyut, adımızı duvara yazarak ya da daha akıllıcası insanlığa değerli bir hizmet yaparak adımızı yaşatmak isteriz. Sadece ünü sevmek, durmadan çalışmak, hatta para beklemeden çalışmak, bütün zevkleri bir yana atıp büyük insan denen şeye ulaşmak istiyorum. Tarihsiz. 41. Oda Oyununa. Nitimur in vetitum. Yasaklanmış olana erişmektir amacımız. Oyun. Öyle bir durum, yer, zaman ve koşul gelir ki, acar birkaç grubun temsilcilerinin birbirleriyle dalaşmalarını önlemek için hem de bu grup temsilcilerinin isteğiyle en uyuşuk, en sinameki, en mıymıntı olanı başa geçirirler. Gürsel, Sunay ve bunun gibi. Niçin onu başa geçirirler? Çünkü 1. Acar büyükler boğuşmasınlar diye. 2. O acarlardan biri başa geçip öbür acarları tasfiye etmesin diye. 3. Her acar başa geçen, başa geçirdiği sinamekiyi kendi isteğine göre kullanabilsin diye. 4. Vesaire. Başa geçirilen sinameki enayisi de kendisini gerçekten o yere layık, hakkı sanmaya başlar. Hepsi kendini Mustafa Kemal sanır. Enayi Sunay'ın içkili gazinoya gitmesi, hediyeler, kaş burmalar. Tarihsiz, insanlar öğretirken öğrenirler, Seneca. Ölüler ağlamaz. Karate, Jiu Jitsu'nun daha öldürücü bir türü. Tarihsiz. Şu gürültü durursa bir altın veririm. 1802-1803 yıllarının başyapıtı inanılmaz bir boşalışın, olağanüstü bir yürekliliğin, cüretli bir devrimciliğin belgesi olarak Eroica adı ile bildiğimiz 3. senfonidir. Birinci konsül olan Napolyon'un imparator olması üzerine Beethoven'ın partisyon üzerindeki Bonaparte adını sildiğini, büyük bir hiddetle şimdi bir sıra adamı oldu, insan haklarını çiğneyip tiranlık yolunu tuttu diye bağırıp aynı sayfaya Senfonia Eroica, kahramanlık senfonisi başlığını yazdığını da yine ondan öğreniyoruz. Aradan 10 yıldan çok zaman geçecek. En çok hangi senfoninizi seversiniz sorusuna Eroica cevabını verecektir. Çağında anlaşılmamıştır bu eser. Beethoven'ın yönetiminde halka ilk sunuluşunda balkondan birinin "Şu gürültü dursa bir altın verirdim" diye bağırdığı duyulur. Halk ölümsüz senfoniyi ağır, uzun ve anlamsız bulmuş, bittikten sonra yetersiz alkışlara karşılık vermeyen besteciyi kaba olarak nitelendirmişti. Fidelio'nun başarısız birinci oynanışında Floresta'nın rolünü oynayan tenor August Böckel'in bir anısı. Tiyatronun yönetim bürosuna uğramıştım bir alacak için. Kurumun mali işlerine bakan saray bankacısı Brown'la Beethoven'ın seslerini duydum yönetim odasından. Beethoven kendisine ödenen telif ücretinin azlığından yakınıyor, salonun dolu olduğunu söyleyerek daha fazla ödenmesi gerektiğini savunuyor. Brown'sa, zengin ve soyluların oturduğu yerler dışında salonun boş kaldığını, Mozart operaları oynandığında halkın her yeri doldurduğunu söylüyordu. Beethoven'ın sesi yükseldi. "Ben halk için müzik yapmam, sadece aydınlar için yazarım." Brown cevapladı. "Aydınlar tiyatro doldurmaz. Bizim o beğenmediğiniz halka ihtiyacımız var." 1812. Tanrı kadar sevip saydığı Goethe ile tanışır. Her iki dahiyi yakından tanıyan, özelliklerini çok iyi bilen Bettina, anılarında o ünlü öyküyü anlatır. Bu öyküye göre o günlerde Avusturya İmparatorçesi de kalabalık bir soylu ve hizmetli kafilesiyle Teplitsi'dedir. İki sanatçı kol kola gezinirken İmparatorçe yakınlarındakilere tanışır. Durumu gören Beethoven, Goethe'ye "Kolumdan çıkmayın, biz onlara değil, onlar bize yol açsınlar" der. Ancak ozan başka inatçıdır. Durur, şapkasını çıkarır, İmparatorçe'yi selamlar. Bu sıra Beethoven şapkasını başına bastırmış, ellerini ardına bağlamış, göğsünü germiş, soylular sürüsünü yarıp geçmişti. Biraz sonra Goethe yaklaşınca şöyle der: "Sizi bekledim. Siz gördüğünüz onur ve saygıyı hak etmiş bir insansınız. Ama çevrenize de çok saygı dağıtıyorsunuz." Yeğeni karlı bir pedagogun okuluna verir. Bu pedagogun Nanny ve Fanny adlı iki kızı vardır. Beethoven bu eve sık sık gider. Bu arada aşk ve evlilik üzerine konuşmalar geçmekte. Nanny'nin Beethoven evlense de karısını sevemez, sanatı her şeyden üstündür onun için gibi yargıları Fanny'yi uzun düşüncelere yöneltmektedir. Plaudite amici, finite est comedia. Alkışlayın arkadaşlar, komedi bitti. Ismarladığı şaraplar gelince gösterirler. "Yazık, yazık, çok geç," der. Bu son sözleridir. Tarihsiz. Felek sunar bir camu memlu bin tehi peymaneden sonra. Felek dil na şadı şad eyler amma nedenden sonra. Ehli dili dil şad eder amma neden sonra. Mario Puzo'nun Baba romanından. Avukatlar evrak çantalarıyla eli silahlı maskeli hayduttan çok daha fazla para çalarlar. Max Frisch'in Stiller'inden 26 Nisan 1970 Pazar. Şimdi söylediği her söz, yaptığı her hareket yanlıştı. Masadan kalkıp mutfağa giderken kirli bir tabağı götürmeyince onu azarlıyor, biraz anlayışlı olsaydı ondan biraz bir şey öğrenseydi, harcadığı enerjinin yarısını harcayabileceğini inatla söyleyip duruyordu. Bunaltılı dönemindeki bir evli çifti hiç kimse ziyaret etmek istemez. Bunaltıya ilişkin bir şey bilmeseniz bile bunaltı havadadır ve konuk bir mütarekede hazır bulunduğunu, kendinin bir amaç için biraz sömürülüp kullanıldığını sezinler. Konuşmalar tehlikeli bir hal alır, şakalar ansızın biraz çok sert kaçmaya, bir zehir etkisi yapmaya başlar. Konuk ev sahiplerinin sırlarını açıklamaya pek hevesli olduklarını fark eder. Bunalım dönemindeki bir evli çifti ziyaret bir mayın tarlası kadar neşe vericidir. Hiçbir şey patlamasa bile her şey sıcak bir kendi kendini denetleme kokar. Bir insanı ya da ruhunu öldürmenin çeşit çeşit yolları vardır. Dünyadaki hiçbir polisin çıkamayacağı bir şeydir bu. Bunun için bir kelime tam anında bir açık konuşma yeterlidir. Bir gülümseyiş yeterlidir. Bir gülümseyişle ya da hiçbir şey söylememekle öldürülmeyecek insanı görmek isterim. Evet, bu cinayetler yavaş yavaş oluşur. Oysa biz genellikle günlük cinayetlerimizi görmeliyiz. Bunun için bir silah sesi duyulduğu, kan aktığı ya da biri sadece karısının suskunluğunla değil de gerçek bir zehirle öldüğü zaman bir ferahlık çöker içimize. Senin çekingenliğine, inceliğine, suskunluğuna aşıktım. Bu seni yorumlamak, açıklamak görevini yükledi bana. Bana ihtiyacın olduğunu düşünürdüm. Senin sürekli yorgunluğun, o gün güz çiçeklerini andıran solgunluğun, hasta gibi duruşun, bilinçsizce ihtiyacını duyduğum şeylerdi. Bakılmaya ve korunmaya ihtiyacı olan büyük ve güçlü olduğumu hissettirir bana. Bir ülkenin büyüklüğü deniyor. Ne nüfusu, ne de yüz ölçümüyle ölçülür. Ülkemizin büyüklüğü onun ruhsal büyüklüğünde yatar. Hangi kör şeytana uyup da o masalsı özgürlüklerini yaratıyorlar? Bu özgürlük ne zaman pahalılaşsa çanak yalayan bir Alman kadar uysaldırlar? Bir karıya, çocuklara, hizmetçileri olan bir aileye para dayandıran birinin önemsiz meselelerden başka herhangi bir şey hakkında özgür bir fikri olabilir mi? Özgür bir fikrimiz olabilmesi için paranız olması gerekir. Yolsuz para kazanmalara ya da müşterilere ya da toplumsal iyilikseverliğe muhtaç olmayacak kadar çok paranız olması gerekir. Ama gerçekten özgür bir fikre dayandırılabilecek kadar çok para yapmış bir yürürlükteki koşullarla genel olarak uyuşur zaten. Bundan dolayı duvara kurumuş defne çelengi gibi astıkları görkemli özgürlükleri nerede? Buradaki insanların sahip olduklarını ileri sürdükleri özgürlük belki de hiç var oluşmuyor. Kölelik dereceleri var yalnızca. Köleliklerinin, köleliğin biraz uysal bir biçim olduğunu seve seve kabul ediyorum. Herhangi bir açık soru onları korkutuyor. Her zaman ceplerinde bir cevap, pratik bir cevap. Onlara göre pratik bir cevap olunca düşünüyorlar ancak. Bu da hiç düşünmüyorlar demektir. Kendilerini haklı gösteriyorlar yalnızca. Uyumak için elinden geleni yapıyordu. Çünkü ne kadar uzun süre uyursa uyandığı zaman her şeyin kötü bir rüyada geçtiğini sanma şansı o kadar büyük olacaktı. İnsanların kendilerinden aşırı isteklerde bulunmaları olgusu, insan yaşamının büyük bir yanını harap ediyor. Birkaç yüzyıldan beri bilincimiz bir hayli, duygusal hayatımızsa daha az gelişti. Bundan ötürü akıl düzeyimizle duygularımız arasında bir uyuşmazlık var. Kendimizden aşırı isteklerde bulunmaya başlayınca kendi kişiliğimizle ilişkiyi yitiririz. Yaşlandıkça eski amaçlarımızın bize şüpheli gibi göründüğü doğrudur ve gençlik tutkularımıza gülümsemek daha kolay, daha ucuz, daha acısızdır. Ama bu bir kendini kabul edişle aynı şey değildir. Hatta bir bakıma kendini kabul etme biz yaşlandıkça daha bir güçleşir. Kura ile dağıtılmış hayat süremiz gitgide kısalır. Namuslu mesleğimizin karşısında tevekkül gitgide kolaylaşır. Hiçbir mesleği olmayanlar için daha da kolaydır. Kabul edilmemiş dehalarının düşüncesiyle umutlanarak, çevrelerinin kötü niyetiyle kendilerini avutabilirler. Kişinin kendini kabul etmesi hayata karşı son derece olumlu bir davranış ister. Komşumuzu kendimizi sever gibi sevmemiz isteği, bir açık gerçek olarak kendimizi sevmemiz, kendimizi yaratıldığımız gibi kabul etmemiz isteğini kapsar. Öldürmeyeceksin dostum, düşüncede bile öldürmeyeceksin. Hayata sıkı sıkı sarılıyorum. Ölümün hemen arkamda olduğunu hissediyorum hep. Bilirsiniz, bu da bir hayat belirtisidir. Her şeyden, zarardan bile yararlanmasını bilmek, aziz nesin. Bir adam Meksika'da, neresinde olduğunu bilmiyorum, domuz yetiştirir ama hiç para getirmez. Ölürcesine çalışır, yararsız. Bütün servetini, hayatının yarısını, bütün tutkusunu bu işe yatırmıştır. Uzun lafın kısası, iş para getirmez. Onca tersliğin üzerine bir de kuraklık başlar. Nehir kurur. Hangi nehir olduğunu bilmiyorum. Anlaşılan durum o denli kötüleşir ki timsahlar en yakın suya karadan göç ederler. Bir gün bu timsah konvoyu başını adamın domuz çiftliğine doğru çevirir. Adamın ne yapması gerekirdi? Örneğin bir dama çıkabilir, timsahları ateş edip öldürebilirdi. Ama öyle yapmaz. Zaten hiç para getirmeyen bütün domuzların timsahların yemesine göz yumar. Sonra çiftliğin çevresindeki çitleri sağlamlaştırıp bir timsah çiftliği kazanır. Çantacılığa başlar ve zengin olur. Onu seviyorsun, evet. Ama aşkından mucizeye benzer bir şey umuyorsun sevgili dostum. Yürümediğini duyduğun şey belki de budur. İnsanları başka birini ya da kendimizi değiştirebileceğimize ilişkin bir çılgın düşünceyle, bu küstah umutsuzlukla kendinize günler günü acı çektirmeye devam etmeyeceksiniz. Tarihsiz, deneme. Yaşayanlar ki yaşamış gibi yaparlar. Tarihsiz. Gerçekten özlediği yoktu ama bir şey özlemenin özlemini duyuvermişti. Tarihsiz, deneme. Hayatını yaşamak. 14 Mayıs 1970. 14 Mayıs 1970 günlük Yeni Gazete'de yayınlanan psikiyatr doktor Velioğlu ile yapılan konuşmayı, üzerinde çalıştığım sözsüz opera ve çağın sanatçısı konularım için ilginç buldum. Sizce resim nasıl aydınlatıyor hastanın problemlerini? Bazen aşk mektupları yazarız. Duygularımı ifade edecek kelime bulamıyorum deriz. Çünkü verbal ifade sınırlıdır. Görsel ifade ise daha kolay dışa vurulabilir. Konuşurken bile çoğumuz el tarifleri yaparak konuşuruz. Özellikle gizli arzular bilinçaltına atıldığı için onlar orada çok ilkel resimler halinde birikirler. Ruhen çok sağlıklı bir insan büyük bir ressam olabilir mi? Yani büyük sanatçı olan delidir diye cevap vermeni bekliyorsunuz. Hayır, bu yanlış bir kanıdır. İyi bir sanatçı olmak için ruhen çok sağlıklı olmak gerekir. Çünkü sanat, bilinçaltı materyalinin bilinçle ortaya çıkması sonucunda estetik planda biçimlenmesidir. Akıl hastasıysa bilinç yönünden zayıf ve bulanıktır. Gereken biçimlenmeyi yapamaz ve bilinçaltının çok zengin olması gerekir. Bilinçaltının çok zengin olması için de yoğun yaşamış olması gerekir. 26 Haziran 1970 Cuma. Kendini her zaman bir kurban olarak gören kişi kendini hiçbir zaman doğru bir biçimde yargılayamaz. Roman konusu: Karşı evde oturanlar. Üç yerden esinlenerek yazılacak: Sultanahmet Cezaevi, Harbiye'de çok uzaktaki ev ve buradaki ev. Yarı deli, daha doğrusu tam deli de pasif deli olduğundan deliliği dışa vurmamış, yalnız adamın karşıda gördüğü evde yaşaması. Kendini o evin mutluluğu içinde mutlu sayması. Kendi ağzından anlatılacak. Karşı ev olduğu romanda belli olmayacak. Kendisini karşısındaki evin içinde yaşıyormuş gibi anlatacak. Aslında romanın anlatmak istediği adamın kendi yaşamından, kendinden kaçışı ve özlemidir. Yalnızlıktan kurtuluş çabasıdır. Ayrı, karşıda bir evi anlattığı ya romanın ortalarında ya da sonunda belli olur. Karşı evdeki kişilere adlar verir, davranışlarını yorumlar, onlardan birini sever. Bu romanın kahramanı, yani anlatan kişi kadın olmalıdır. Onlarla karşılaşmak istemez, hayali bozulacak diye. Karşılaşma fırsatları çıkınca kaçar, reddeder. Evet, kahraman kadın olmalıdır. Romanın sonuna doğru karşı evde bir hareket başlar. Birkaç gün sürer bu. Ne olduğunu anlayamaz. Bir de bakar ki bir sabah bomboş. Taşınmışlardır. Kendi evleri olmadığını o zaman anlar. Hep onlarla var olmuş, onlarla yaşamıştır. Onlarsız yaşamanın anlamı kalmaz. Son mektubunu nasıl yazsın diye düşünür. Hiç mi mektup yazmasın? Ölümünden kimse sorumlu değil diye mi yazsın? Ya da kendinden hiç söz etmeden başkalarını, karşı evdekileri anlatarak kendini anlatmış olacaktır. Kahramanın kadın olması iyidir. 2 Ağustos 1970 Salı. Reşat Nuri Güntekin'in cenaze töreninde ona en yakın olması gereken biri ağlayarak "Onu biz öldürdük," demiş. Demek Reşat Nuri çok mutlu adammış. Çünkü katilleri cinayetlerini itirafla hiç olmazsa vicdan azabı duymuşlar demektir. Oysa ben ölünce en yakınım olmaları gerekenler, dişlerinden tırnaklarından kan sızarken büyük ve hem de gerçekten içtenlikle "Aa, acaba niye öldü?" diye şaşacaklar. 3 Ağustos 1970 Perşembe. Evet, bir yazar kendi dışındaki nesne, kişi ve olayları anlatırken ister istemez kendini anlatmış oluyor. Ama kendini anlatırken de aynı zamanda başkalarını da, o yazıları okuyan herkesi anlatmış oluyorsa yazdıkları başarılıdır. 31 Ağustos 1970 Pazartesi. Dün gece uykumun arasında öyle güldüm, öyle güldüm ki. Kahkahalarımdan uyandım. O da uyandı. Uyandıktan sonra bile kendimi alamadım. Bir süre güldüm. Beni güldüren rüya şuydu. Taşlı kayalı ama sığ bir deniz kıyısı. Şehirde yaşayan köylü kılıklı, ben yaşta bir adam geliyor. Soyunmadan denizde yürüyor bir iki adım. Sonra dalıyor, kalkıyor ayağa. Bir beyaz tüylü küçük köpek bağlı elindeki ipe. Adamın ayaklarında beyaz yün çoraplar, çoraplarının uzun koncunu pantolon paçalarının üzerine çekmiş. Denize çömeliyor. İki elini arkasından denize dayıyor. Bu sırada beyaz köpek ipi çekip gidince adam düşmemek için beyaz çoraplı ayakları ve arkasından denize dayalı elleriyle sırt üstü emeklemeye başlıyor. İşte güldüğüm olay ve görüntü bu. Gerçekten hiç de komik değil. Ama gülmeye öylesine özlemim var ki baskılar rüyada fışkırıyor. Yıllardan beri hiç bu kadar içten dolu dolu gülmemiştim. Tarihsiz, 3 Eylül 1970 tarihli günceden önce yazılmış. Satıcı kitap sergisi açmış cami avlusuna. Koku cam mekanı da yanında. Kitapları Şah İsmail, Zaloğlu Rüstem, Kerem ile Aslı gibi. Cami avlusunda işsiz kalmış genç köylü ne yapacağını konuşur. Öbürü Almanya'ya gidenleri öve öve anlatır. Şöyle kazanmışlar, böyle kazanmışlar, şunu getirmişler, bunu getirmişler, falanca kızı almışlar, düğün yapmışlar falan. Hemen heyecanlanır, kitapçıya sorar. Almanca var mı? Kitapçı Almancaların hepsini satmıştır. 300 daha olsa onları da satacaktır. İşte diye kopuk bir romanın orada kalmış 5-10 formasını gösterir. Burada yazıyor, oku, öğren. Okur yazarlığım yok. Şunu diyeceksin, lokanta nerede diyeceksin ama bakarsın karşısında var. Almancasını okur söylersin. Parmağınla gösterirsin, herif anlar. Alaman bu, anlamaz mı hiç? Resmini gösterirsin. 3 Eylül 1970 Perşembe. Türk tipi, Fransız tipi demek doğru mu? Değil sanırım. Türk karakteri ya da Türk insanı demek doğru olur. Çünkü tip evrenseldir. Kompoze edilen parçaları ulusal olduğu halde karakter ulusaldır. Tiple karakterin en büyük ayrımı sanırım şudur. Tip, çevresiyle uyuşmaz ve çatışmalıdır ama kendi kendisiyle uyumludur. Kendisiyle çatışmalı değildir. Dramı içe dönük değildir. Kendinden kuşkusu yoktur. Kendinden memnundur. Çevresinden memnun değildir. Onun içinde tipler az ya da çok ama kesinlikle delidirler. Hiçbir deli, deli olduğunu bilmez ve kabul etmez. Karakterde kara ak, yani değişik kişilikler, bir kişinin değişik iç ve dışa yansımaları bir insanda toplanmıştır. Yani karakter kendi kendisiyle çatışmalı, kendisiyle uyumsuz ve kendinden memnun değildir. Karakter kendisiyle hesaplaşır. Tabii çevresiyle de çatışmalı olabilir. Karakter kendinin bilincindedir. 23. ayrımın sonu, sayfa 282.